Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Nasr suresinin 1 ila 3. ayetlerini dinliyoruz.
Bismillahirrahmanirrahim. İza فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العلي.
Rahman ve Rahim olan Yüce Allah'ın adıyla. Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman ve insanların Allah'ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğünde hemen Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan mağfiret dile. Çünkü O tevbeleri çok kabul edendir.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızın sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20, dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında, kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytinin salatı selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 16 Haban 1400 Hicri Kameri, 1 Rebiyusani 1443 ve miladi 7 Kasım 2021 Pazar. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda sona sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla siyasi analiz Sayın Bedri Fırat ile Türkiye'de hayat pahalılığı üzerinden yapılan röportaj, İran basından seçmeler, haftanın bakışı, kalıcı tır ve kitabın konum isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hamenei.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. İran'ın COVID-19 salgını ile başarılı mücadelesi devam ediyor. İran ordusu kara ve deniz kuvvetleri ortak operasyonu devam ediyor. İran, Irak Başbakanı yönelik suikastı kınadı. Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 10 Büyükelçinin yorumunu yaptı, hadlerini bildirdik, geri adım attırdık dedi. Ve Siyonist komutan İsrail'in yok olma yolunda olduğunu söyledi. Şimdi haberler.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 126 kişinin daha yaşamını yitirdi ve 7.554 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 127.299'a, vaka sayısı 5.987.814'e çıktı. Açıklamada şu ana kadar iyileşen hasta sayısı 5.601.764'e ulaştığı ifadesi kullanıldı. Dünyada 250 milyondan da fazla insan koronaya yakalanırken 5.062.000'e aşkın insan da koronadan hayatını kaybetmiştir.
İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Deniz Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri ortak tatbikatta hava indirme ve amfibi provalarını başarılı icra ettiler. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Deniz Kuvvetleri ve Kara Kuvvetlerine bağlı piyadeler ve komandolar ortak tatbikatta hava indirme ve amfibi provalarını icra edip farazi düşman hedeflerine çıkarma yaparak belirlenen hedeflere doğru ilerlediler. Tatbikatın bu aşamasında deniz piyadeleri ve komandolar, kara kuvvetlerine bağlı birliklerle saldırıya geçen güçlerin Satıhtaki birliklerine karşı baskın düzenleyip ülkenin güney sahillerinde önceden belirlenen hedeflere saldırdılar. Zülfikar 1400 Ortak Askeri Tatbikat Sözcüsü Amiral Seyyid Mahmud Musevi, ordu kara kuvvetleri ve deniz kuvvetlerinin surat botları, hücum botları, denizaltıları ve roket atar korvetler gibi çeşitli silah ve teçhizat ile farazi düşman hedeflerine yönelik baskın düzenleyerek hedefleri imha ettiklerini vurguladı. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
İran ordusunun Zülfikar 1400 adlı geniş kapsamlı askeri tatbikatı Ya Resulullah parolasıyla bugün sabah saatlerinde başladı. Tatbikatta önceden belirlenen hedefler başarıyla birer birer imha ediliyor. İran ordusunun Zülfikar 1400 adlı geniş kapsamlı askeri tatbikatı, kara kuvvetlerine ait zırhlı ve mekanize birlikleri, hava kuvvetlerine ait hava savunma sistemleri ve deniz kuvvetlerine ait savaş gemileri ve denizaltı gemilerin katılımıyla Mekran sahilinde başladı. Zülfikar 1400 tatbikatı sözcüsü Amiral Seyyid Mahmud Musevi, tatbikata ilişkin yaptığı açıklamada, taktik ve kıyı birimlerinin gözetleme ve navigasyon sistemleri kullanılarak Ababil 3, Yasir, Sadık, Muhacir 4 ve Simurgh ve P3F, RF4 ve Boeing 707 dahil olmak üzere yerli yapım çeşitli keşif uçaklarıyla saldıran güçlerin elektronik, sinyal ve elektronik karşıtı bilgilerini toplama operasyonu başarıyla gerçekleştirildi dedi. Bölge ülkelerinin güç ve birliğine dayanarak Batı Asya'da güvenlik sağlanacağını belirten Amiral Musevi, ordunun başlattığı Zülfikar 1400 adlı tatbikatın bölge ülkelerine mesajı, bölge içi yeteneklere dayanarak barış ve dostluk kurmaya hazır olmalarıdır. Çünkü tarih diğer bölge ötesi ülkelerin işgalci ve güven ortamını bozucu faktörler olduğunu ve Batı Asya bölgesine güvensizlik, savaş ve işgalden başka bir şey getirmediğini kanıtlamıştır ifadelerinde bulundu. Tatbikat sırasında İran'ın güneyinde yer alan sularda ve tatbikat bölgesinde ülkenin hava sahasının izlenip kontrol edilmesi, düşman hedeflerine karşı koymak üzere hava savunma sistemlerinin ateş etmesi ve savaş uçaklarının devriye uçuşları Zülfikar 1400 ortak tatbikatında uygulanacak diğer bazı senaryolardır. Tahran Radyosu muhabiri Susen Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri sürüyor. Dışişleri Bakanı Sözcüsü Said Hatipzade, Irak Başbakanı Mustafa El-Kazimi'nin konutuna düzenlenen siha saldırısını kınadı. İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Said Hatipzade, Irak Başbakanı Mustafa El-Kazimi'nin konutuna düzenlenen siha saldırısını kınarken İran'ın Irak'ta istikrar, güvenlik ve barışı destekleme konusundaki tutumunu vurguladı. Dışişleri Bakanı Sözcüsü Hatipzade, herkesi Irak'ın güvenliğini ve ilerlemesini hedef alan komplolar karşısında uyanık olması çağrısında bulunarak, bu tür olayların 18 yıldır Irak'ın istikrarı, güvenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünü işgal eden ve terör örgütlerine kurarak bölgedeki hedeflerine ulaşmaya çalışan tarafların çıkarına olduğunu belirtti. Irak Başbakanı Kazimi'nin sağlık durumunun iyi olmasından memnuniyet duyduğunu ifade eden Hatipzade, Irak halkı, hükümeti ve siyasi akımlarının birlik ve beraberlik içinde Irak'ın kalkınması ve refahına katkıda bulunması umudunu diri getirdi. Irak güvenlik kaynakları bugün sabah saatlerinde Başbakan Kazimi'nin başkent Bağdat'ın yeşil bölgesindeki konutuna girerek siha ile saldırının boşa çıkarıldığını duyurdu. Irak Başbakanı paylaştığı tweette durumunun iyi olduğunu belirterek herkesi sükunet ve itidale çağırdı.
İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, Iraklı mevkitaşı ile bu ülke başbakanına yönelik başarısız suikastın ardından telefonda görüştü. Irak Başbakanına yönelik başarısız suikastın ardından İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Iraklı mevkidaşı Fuat Hüseyin ile telefonda yaptığı görüşmede İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi'nin sıcak selamlarını Irak Başbakanı Mustafa El-Kazimi'ye ileterek Irak Başbakanının sağlığının yerinde olduğu için mutlu olduğunu dile getirdi. Emir Abdullahyan görüşmede bu gibi olayların yaşanmasının dost ülke Irak'ın güvenlik ve istikrarının aleyhine olduğuna temasla Irak karşıtlarının bu ülkenin huzurunu bozmaya çalıştıklarını kaydetti. Görüşmede Irak Dışişleri Bakanı da İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı'na gösterdikleri ilgi ve özenden dolayı teşekkür ederek bu olay ile ilgili son gelişmeleri paylaşıp Başbakan adına İran Cumhurbaşkanı'na teşekkür etti. Irak Dışişleri Bakanı bu saldırıda kimsenin zarar görmediğini ve Iraklı yetkililerin gelişmeleri takip ettiğini vurguladı.
Türkiye Dışişleri Bakanı Irak Başbakanı Mustafa El-Kazım'ın konutuna yapılan terör saldırısını kınadı. Türkiye haber çevrelerinden bildiğine göre Türkiye Dışişleri Bakanlığı Irak Başbakanı Mustafa El-Kazım'ın konutuna yapılan terör saldırısına ilişkin bir kınama mesajı yayınladı. Mesajda şu ifadeler yer verildi. Irak Başbakanı Mustafa El-Kazım'ın konutuna bugün sabaha karşı insansız hava araçları ile yapılan terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz. Irak'ın egemenliğine ve istikrarına zarar vermeyi hedeflediği açık olan bu korkakça saldırının faydalanan en kısa sürede tespit edilerek adalet önünde hesap vermelerinin sağlanmasını temenni ediyoruz. Türkiye, kaynağı ne olursa olsun terörle mücadelesinde Irak halkı ve devletinin yanında yer almayı devam edecektir. Irak hükümetine bağlı güvenlik medya ağından yapılan açıklamada Başbakan Mustafa Kazım'ın Bağdat Yeşil Bölgesi'ndeki evinin silahlı drone ile saldırıya uğradığı kaydedilirken Başbakan'ın yara almadan saldırıdan kurtulduğu ve sağlık durumunun da iyi olduğu aktarıldı.
İran Ticaret Geliştirme Kurumu Genel Başkanı Ali Rıza Peyman Pak, İran ve Pakistan arasında serbest ticareti aktifleştirmek için iki tarafın anlaştığını duyurdu. Bugün İran-Pakistan 9. Ortak İş Forumu toplantısının kulisinde konuşma yapan Ali Rıza Peyman Pak, uzman çalışma gruplarının anlaşmalarının sonuç verdiğini işaretle, İran ve Pakistan'ın ticari ve ekonomik münasebetlerinin gelişmesi ve stratejik işbirliğiyle hedeflere ulaşmak için mütabakat sağlandığını vurguladı. Peyman Pak, takas ve barter meselesinin de incelenmesi ve bir an evvel mekanizmasının hayata geçirilmesi gereken bir konu olduğunu vurguladı. Bu arada İran Tarım Bakanı Seyyid Cevad Sadati Nejad, resmi temaslar kapsamında Tahran'da bulunan Pakistan Başbakanı'nın ticaret, sanayi ve yatırımlardan sorumlu danışmanı Abdulrezzak Davud ile görüştü. Görüşmede İran ve Pakistan tarım ürünlerinin ticaret kapasiteleri değerlendirildi. Sadat Nejad, iki ülkenin tarım ürünleri konusunda birbiriyle rekabet halinde olmadığını ifade ederek, dolayısıyla iki ülke arasındaki işbirliği fırsatlarını değerlendirmeliyiz dedi. Komşu ülkelerle ilişkiler ve takas sistemiyle ticaretin yeni Tahran hükümetinin öncelikleri arasında olduğunu dile getiren Bakan Sadat Nejad, İran'a uygulanan yaptırımlar nedeniyle iki ülke arasındaki ticaretin ulusal para birimi üzerinden yapılmasını öneriyoruz ifadesini kullandı. Pakistanlı yetkili ise iki ülke arasındaki ticaret hacminin özellikle tarım alanında geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. İran ile Pakistan'ın takas ticareti kapasitesine değinen yetkili, Pakistan pirincini İran'ın petrol ve petrokimya ürünleriyle değiş tokuş yapabiliriz dedi.
İran Dışişleri Bakanı Ekonomik Diplomasi İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Mehdi Seferi 13. Hükümet'te petrol işi ürünlerin ihracatının ikiye katlanmasının takip edildiğini belirtti. Komşu ülkelerle petrol dışı ihracat potansiyelinin çok yüksek olduğunu ifade eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehdi Seferi, gelecek 4 senede petrol dışı ürünlerin ihracatını ikiye katlayacaklarını belirtti. Seferi, petrol dışı ürünlerin ihracatının ikiye katlanması için uygun zamanda tahsis edilmesi gereken imkanlara da ihtiyaç olduğunu söyledi. Yetkili ayrıca ihracat ve ithalat vizyonunun belirlenmesi ve ülkenin ihtiyaç duyduğu ürünlerin Irak üzerinden ithal edilmesine de vurgu yaptı.
İranlı sinemacı Ümit Abdullahi'nin yazıp yönettiği Gece Sohbetleri adlı kısa film, Uluslararası İzmir Kısa Film Festivali'ne katılım hakkı kazandı. İranlı sinemacı Ümit Abdullahi'nin yazıp yönettiği Gece Sohbetleri adlı kısa film, bu sene 22.si Türkiye'de düzenlenecek olan Uluslararası İzmir Kısa Film Festivali'nde Türk sinema severlerle buluşacak. Yapımcılığını Hüseyin Kakavendin üstlendiği 17 dakikalık Gece Sohbetleri adlı kısa filmin oyuncu kadrosunda Hadi İftiharzade ve Emir Rıza Rencbeyran yer alıyor. Oscar Akademisi tarafından onaylanan İzmir Kısa Film Festivali bu yıl 22-28 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Uluslararası İzmir Kısa Film Festivali ilk kez 2000 yılında düzenlenmiş, o günden bu yana Türkiye'nin en önemli kısa film festivalinden biri olmuştur. Her yıl uluslararası ve ulusal kategorilerde kurmaca, belgesel, deneysel ve animasyon dallarındaki kısa filmlere Altın Kedi ödülleri veren festival, yurt dışından ve Türkiye'den sinema dünyasında önemli ve isim yapmış kişileri jürisine davet ediyor.
Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Akademisi ile İran sınır hattında incelemelerde bulundu. Türkiye Savunma Bakanı Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçük Akyüz ile Van'a gitti. Van Ferit Melen Havalimanı'nda Vali Mehmet Emin Bilmez ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve komutanlar sınır birliklerinde inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 10 ülkenin büyükelçisinin bildiri yayınlayarak tutuklu iş insanı Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını talep etmelerine ilişkin en son 10 saygısız büyükelçinin de ülkemize yönelik bir ultimatum verme teşebbüsü oldu. Hadlerini bildirdik, geri adım attırdık yorumunu yaptı. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sri Lanka Antalya Fahri Konsolosluğu'nun Alanya ofisinin açılışında yaptığı konuşmada, aralarında Amerika ve Almanya gibi ülkelerinde bulunduğu 10 ülkenin büyükelçisinin tutuklu iş insanı Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını talep ettikleri bildiri yayınlamalarına ilişkin açıklamada bulunup şu ifadeleri kullandı. Yani ne yapacağını ve ne yapmayacağını çok iyi bilmesi gerekiyor. Bunlara uyan oluyor, uymayan oluyor. En son bir Fahri Konsolos Beşiktaş'ımızın yurt dışında oynadığı bir maç öncesi kendi takımımızı rencide edecek açıklamalarda bulundu. Son derece çirkin. Uyardığımız halde bu paylaşımını silmedi. Biz de Fahri Konsolosluk işlemini durdurduk, iptal ettik. Yani ülkemize ve o ülkeye yakışmayacak davranışlardan da kaçınması gerekiyor.
Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Parti ile Deva Partisi güçlendirilmiş parlamenter sistemi toplantılarında Cumhurbaşkanı'nı seçilecek kişinin siyasi parti üyeliğinin sona erdirilmesi konusunda görüş ayrılığı olmadığını yazdı. Öztürk yazısında Cumhurbaşkanı'nın parti üyeliği sona erecek, görev süresi sona erince aktif siyasete dönemeyecek, Cumhurbaşkanı'nın sadece sembolik ve törensel yetkilerin olması öne çıkıyor. Partilerin her konuda aynı öneride bulunduğu söylenemez. Örneğin İYİ Parti seçim barajının %5'e indirilmesini önerirken CHP ve Gelecek Partisi barajın kaldırmasından yana ifadesini kullandı.
Siyonist rejim ordusu yedek güçleri komutanlarından İshak Brik, İsrail rejiminin yok olma yolunda olduğunu belirtti. Üst düzey İsrail komutanlarından sayılan İshak Brik, bu rejim ordusunun birkaç cephede savaşmayı hazırlıklı olmadığını işaretle, olası savaşlarda İsrail'in onlarca yıl geriye döneceğini kaydetti. İsrail rejiminin yok olma yolunda olduğunu ifade eden Brik, her gün binlerce füze, roket ve İHA'nın İsrail'in iç cephesine fırlatılacak yeni savaşlara karşı işgal rejiminin hazırlıklı olmadığını belirterek, ilerideki savaşlarda felaket yaşanacağını ve bu rejimin altyapısının yok olacağını tahmin etti. Dün de Siyonist rejimin iç cephe komutanı Yuri Gordin yaptığı açıklamada Hizbullah ile çatışmaya girmeleri halinde Hizbullah'ın her gün binlerce füze işgal topraklarına fırlatacağını söylemişti.
İslami Direniş Hareketi Hamas'ın askeri kanadı İzzettin Erkaslan Tugayları, deniz komandolarının işgal ordusuna karşı yaptığı ilk operasyonla ilgili yeni bilgiler verdi. İzzettin Erkaslan Tugayları internet sitesinde yayınladığı haberde, Hamdi İnsoyun'un deniz komandoları birliğinin ilk şehidi olduğunu, 14 yıl önce bomba yüklü teknesini de işgal donanmasına ait hücum bota çarpıtarak şehit olduğunu söyledi.
Ve Siyonist İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da evlere baskın düzenledi. Baskında biri başından olmak üzere iki Filistinli çocuğu yaraladı. Yerel kaynaklar Siyonist İsrail güçlerinin Ramallah yakınlarındaki Elbireh kentini baskın düzenledi. Baskınlarda çok sayıda evde arama yaptığı belirtildi. İşgal güçlerinin baskına tepki gösteren Filistinlere karşı plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandığı ifade edildi. Filistin Kızılay'ından yapılan yazılı açıklamada 16 yaşındaki iki Filistinli çocuğun plastik mermiyle yaralandığı belirtildi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz İran-Pakistan 9. Ortak İş Komitesi hedefler ve tutumları ile ilgili. İran İslam Cumhuriyeti Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Seyyid Rıza Fatimi Emin ve Pakistan Başbakan Danışmanı Abdulrezzak Davud'un katılımıyla Tahran'da İran-Pakistan 9. Ortak İş Forumu düzenlendi. Toplantıda İran İslam Cumhuriyeti ile Pakistan arasında bankacılık münasebetleri, gümrük meseleleri, sınır pazarlarının faaliyeti, transit ve ticaret alanlarında engellerin kaldırılması için ticari heyetler komitelerinin kurulması gibi konular hakkında görüş alışverişi yapıldı. İran ile Pakistan'ın dostane ilişkileri ve ticari münasebetleri her zaman Tahran için büyük önem arz etmiştir. Eskiye dayanan Tahran-İslamabad münasebetleri her iki ülke için çeşitli açılardan önemli sayılıyor. İran-Pakistan 9. Ortak İş Forumu'na katılan İran Ticaret Odası Uluslararası İşler Sorumlusu Muhammed Rıza Kerbasi, bu bağlamda yaptığı açıklamada İran ile Pakistan'ın yakın kültürel münasebetleri ve tarihi işbirliğini işaretle İki ülkenin ticari işbirliğini geliştirmek için eşsiz kapasite ve potansiyele sahip olduğunu, ancak ticari faaliyetler için uygun altyapının olmayışı ve de bankacılık ve döviz ile ilgili konularda bazı sorunların varlığı nedeniyle ikili ticaretin bir takım engellerle karşı karşıya kaldığını ifade etti. Aslında serbest ticaret anlaşmasının imzalanmasıyla iki ülke arasında ticaret daha da kolaylaşabilir. Bu hususta İran'ın güneydoğusunda yer alan Çabahar Limanı, sahip olduğu ticari potansiyeli sayesinde bölge ülkeleriyle ticari ilişkiler için eşine az rastlanır bir fırsat sağlamıştır. Çoklu amaçlar için kullanılan Çabahar Limanı, Pakistan ve Hindistan'dan İran'a ve komşu ve çevre ülkelere ihracat ve transit adına stratejik önem arz etmekte.
Pakistan'ın Tahran Büyükelçisi Rahim Hayat Kureyşi bu bağlamda şöyle diyor. İran gibi enerji zengini bir ülke yanında yer alan Pakistan'ın coğrafi konumunu ciddi şekilde değerlendirmek gerek. İran İslam Cumhuriyeti komşuları ile en iyi ilişkilerin kurulması gerektiğini vurgu yaparak, önceliğin komşu ülkelerle ekonomik işbirliği önündeki engelleri kaldırmak olduğunu deklare etmiştir. Pakistan da İran için en önemli komşu ülkelerden biri sayılıyor. İran ile Pakistan arasında yapılan ikili ticari anlaşmalar, ayrıca ECO ve D8 gibi çok taraflı ekonomik işbirliği örgütler ve uluslararası ticaret odalarını kullanmak suretiyle iki ülke ticaret alanında daha büyük adımlara da imza atabilir. İran İslam Cumhuriyeti ile Pakistan'ın ticari ve ekonomik alanlarında çeşitli ve birbirini tamamlayan kapasite ve potansiyele sahiptir. Bu doğrultuda Pakistan'ın ticaret ve yatırım işlerinden sorumlu Başbakan Danışmanı Abdulrezzak Davud, İslamabad'ın İran ile ekonomik ve ticari ilişkilerini geliştirmek istediğini işaretle, Tahran toplantısının iki ülkenin ticari münasebetlerini geliştirme önündeki engeller ve sorunları takip etmek için bir başlangıç olduğunu vurgulayıp, Pakistan'ın ürünlerin serbest taşımacılığı ve barter gibi tüm ticari alanlarda iki ülke arasında ilerleme kaydedilmesine de istediğini belirtti. İran İslam Cumhuriyeti, Pakistan dahil komşularla işbirliğinin güçlenmesinin bölgesel ilişkilerini takviye edeceğine ve doğal gaz boru hattı gibi projelerin tamamlanmasına katkı sağlayacağına inanıyor. Bu açıdan İran ile Pakistan 9. Ortak İş Forumunda üzerine vurgu yapılan konular ve alınan kararlar büyük önem arz etmekte güç, çünkü iki ülke yetkililerinin mevcut kapasite ve imkanlarla ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişmesi için kararlarını yansıtıyor.
Değerli dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz OPEC Plus'ın Amerika'nın talebini reddetmesi ve petrol fiyatının artması hakkında. ...2021 yılının başından beri OPEC'in petrol fiyatı varil başına $30 artarken, Amerika'nın petrol üretiminin hızlı artmasının talebi, OPEC Plus üreticileri tarafından reddedilmesi, ayrıca arz konusunda endişelerin tekrar yaşanması nedeniyle petrol fiyatı rekor kırması ve $84 üzerine çıkmasına yol açtı. Korona salgını ve ekonomik faaliyetlerin askıya alındığı için 2020 yılında petrol fiyatı $20'ın altına düşmüştü. Ancak 2021 yılının başından itibaren petrol fiyatları yükselmeye başladı ve günümüzde $80 üzerine çıkmıştır. OPEC üyeleri, bu örgüt üyesi olmayan ve OPEC Plus olarak bilinen 10 üretici ülke ile birlikte petrol üretimlerinde 9.7 milyon varil kesintiye gittiler. OPEC Plus olarak adlandırılan petrol üreticileri, gelinen aşamada fiyatların stabil ve dengeli bir seviyeye ulaşması için aşamalı olarak petrol üretimini arttırma politikasına devam etmekte ısrarcıdır. Amerika liderliğindeki Batı bloğu ise petrol fiyatlarının düşmesi için hızlı üretim çağrısında bulunurken, OPEC Plus üyeleri 22. toplantıda üretimde azalma anlaşmasının uygulanmaya devam etme üzerinde yeniden mutabık kalarak Amerika'nın bu bağlamdaki talebini reddettiler. OPEC Plus'ın yeni kararı uyarınca Aralık ayında bu teşkilat üyeleri sadece 400 bin varil daha fazla petrol üretecekler. OPEC Plus toplantısı öncesi hafta boyunca tüketici ülkeler bu grubu kendi üretimini arttırması için baskı yaptılar. Petrol uzmanlarından Julian Giger, Amerikan Bankası'nın ham petrol fiyatındaki artışın devam edeceğini ve Ocak 2022'ye kadar varil başına $120 yükseleceği tahminlerinde bulunduğunu söyledi.
OPEC Plus'ın petrol üretiminde aşamalı artış kararı Amerika'nın derin şekilde rahatsızlığına yol açmıştır. Amerikan Başkanı Joe Biden'in bu bağlamda yaptığı açıklamada OPEC Plus ülkelerinin Amerika'nın talebi doğrultusunda kendi üretimlerini artırmayacağını söyledi. Biden yönetimi enerji fiyatındaki artışı kontrol altına almak için ciddi baskı altındadır. Amerika'da korona salgınının giderek hafiflemesi yüzünden ekonomik faaliyetlerin artması, bu ülkede petrol ve gaz yağı fiyatının yükselmesine yol açmıştır. Amerika'da benzin fiyatı galon başına da ortalama olarak $3.42 çıkarak 2014 yılından beri en yüksek fiyatı görmüştür. Bu nedenle Biden yönetimi uluslararası piyasaya daha fazla petrol sürmekte fiyatı düşürmeye çalışıyor. Benzin fiyatındaki artış da gelecek sene düzenlenecek ara seçimleri kazanmaya çalışan demokratlar için siyasi olarak bedelleri olabilir. Bu nedenle Beyaz Saray çevre ve enerji alanlarında çelişkili ve çifte politikalar ile OPEC Plus'ı petrol üretiminin artışına karşı çıkmakla, dünyada ekonominin yeniden canlanmasını riske sokmakla tehdit etti. Ancak Biden yönetiminin bu talep ve çaresi özellikle Rusya'nın muhalefetlerine yol açmıştır. Aslında Rusya ve Amerika'nın çeşitli alanlardaki mücadeleleri bu kez petrol piyasası üzerinden de yaşanmakta. Rusya, küresel ekonomide kilit ürünlerden biri olan petrol fiyatının ani üretimine düşmesine karşıdır. Rusya Başbakan Yardımcısı da Alexander Novak bu bağlamda yaptığı açıklamada, Moskova'nın mevcut şartlarda uluslararası piyasa petrol üretiminin hızlı artışına petrol alımı için talebin düşme riski yüzünden karşı olduğunu vurguladı. Amerika'nın bazı ortak ve müttefiklerinin OPEC Plus'ta yer almasına rağmen anlaşılan bu grup üyelere Washington'un istediği şekilde petrol üretiminde artışa karşılar. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Akşam yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, pahalılık, yoksulluk ve artan fiyatlar Türkiye'deki çoğu gazetenin ana başlıklarını oluşturmaktadır son günlerde. Türkiye medyasından birçok gazete enflasyon ve ekonomik sorunları ön sayfa fotoğraflarına ve manşetlerine taşıdılar. Örneğin Cumhuriyet Gazetesi artan ekmek fiyatlarına ilişkin haberinde çalışanlar satın alamıyor manşetini atarken Sözcü Gazetesi de ön sayfasında ekmeğin 3 lira olduğunu yazdı. Protesto eden çalışanlar cüzdanlarını ateşe verdi başlıklı bir başka raporda Türk halkının durumunu inceledi. Şimdi biz bugünkü sohbetimizde değerli dinleyicilerimiz Türkiye'deki bu ekonomik durumu ile ilgili halkın geçim sıkıntısı ve bu durumun nedeni, kökü ve kaynağına bakmak istiyoruz. Röportajımızda siyasi analist Sayın Bedri Fırat hocamız bizimle birlikte. Bedri hocam hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Şimdi bu hayat pahalılığıyla ilgili Türkiye'de siz durumu nasıl görüyorsunuz? Ekmek fiyatlarının örneğin artması şimdi nereden kaynaklanıyor? Acaba şimdi Türkiye'nin özellikle hükümetin bu alanda uyguladığı politikalar ekonomik alanda acaba sonuçsuz mu kaldı? Nasıl bir değerlendirme yapıyorsunuz?
Türkiye 2015'ten bu yana popülist bir politika izlemektedir. Ve bu popülist politikacısı sonucunda bugünkü ekonomik sıkıntıyla karşı karşıyadır. Elbette Türkiye'deki var olan sorunların üstünü örtmek ve bu sorunları ötelemek için sürekli kamuoyunun dikkatleri başka bir yöne çekmek için bir saldırgan bir politika izlemektedir ve bu politikanın sonucunda gerek içeride ve gerekse dışarıda saldırgan politikanın sonucunda bugünkü ekonomik durum ortadadır ve Türkiye gücünü, ekonomik gücü bugün baktığımızda bir savaşa girebilecek veya çatışmaya girebilecek bir durumda değil. Bu nedenle kendi gücü dışında sadece de sarayın politikalarını uygulamak ve bu politikalar sonucunda da bu hale gelmek istedim. Bugün biliyoruz Cumhurbaşkanı sisteminde sadece bir kişinin sözü geçerlidir. Burada ne bir ekonomistin ne de bu işin uzmanı olan kesimlerin hiçbiri bu alanda bulunmamaktadır. Kim ne kadar saraya yakınsa onları göreve getirmiş ve bu getirdikleri bu vasıfsız insanların ekonomik politikasının bilgisizliği yüzünde bugün bu duruma gelmiştir. Yani Türkiye'de gerçekten artık açlık sınırının üst sınırlarda olduğu bir dönemi yaşıyoruz. İnsanlar kendi geçimlerini sağlamak için küplerde çürük meyve ve çürük gıda toplamak da uğraşmaktadır. Artık çok ünlü olan ihtiyaçlarını dahi karşılanmayacak durumdadır. Ve bu nedenle Türkiye'deki baskı sonucunda ki kesimlerin bugün medya kesimine baktığımız zaman bir iki gazetenin, bir iki televizyon kanalının dışında hepsi hükümetin yanlısı ve hükümet politikaları doğrultusunda siyasi yayın yapmaktalar.
Evet.
Ve var olan krizi farklı bir şekilde gösterip her şeyin dört dörtlük olduğu göstermektedir. Halbuki Türkiye'de bugün gerek döviz ve gerekse diğer alımlara baktığımız zaman Türkiye'deki Türk lirasının değeri artık sıfır noktada devalüasyona yapılacak bir düzeydedir. Ve bu nedenle girdilere baktığımız zaman evlerdeki ve ailelerdeki geçim sıkıntısı had safhadadır. Ve bunu duymazlıktan gelen bir iktidar var. Hala popülist politikaların peşinde ve halkın gözünü ne şekilde boyatacağını hesabı içindedirler. Ve bu kısa bir sürede bunun patlak vereceği görülmektedir.
Tahran Radyosu.
Evet. Yani benim anladığım kadarıyla sizin de ifadelerinizde bu durumun ağırlıklı olarak ortaya çıkmasının sebebi sistemden kaynaklanıyor. Öyle mi anlıyoruz acaba?
Evet.
Peki şimdi bu arada muhalefetin üstüne düşen görev ve vazife nedir bu durumda? Ekonomik politikalarıyla ilgili önerilen bazı paketler vardı biliyorsunuz. Mecliste de zaman zaman onaylanıyor. Şimdi bunların bazıları iktidar parti tarafından kabul görmüyor. Bunları siz nasıl değerlendirirsiniz? Muhalefetin bu arada sunduğu öneriler nasıl algılanıyor Türkiye'de?
Türkiye'de yani bu bağlarının başka bir nedeni çatışmalı dönemin ve savaş politikasının uygulanmasıdır. Yani Türkiye 2015 yılından bu yana gerek komşulara ve gerekse kendi içindeki kesimlere yönelik bir saldırgan bir politika izlemektedir. Bu da büyük bir ekonomi üzerinde büyük bir külfeti ve büyük bir baskı getirmektedir. Ve bu saldırgan politikası sonucu bugün ekonomik kriz yaşanmaktadır. Ve muhalefete baktığımızda da iktidar bu konuda muhalefeti de gerektiği zaman popülist bir söylemle muhalefeti de kendi yanına çekmek çok rahat kendi yanına çekmektedir. Ve bu nedenle kullandığı materyaller ve terimler sonucunda Türkiye'deki şölen duygularının kabarmasına neden olan bir muhalefet ve bu nedenle iktidarın yaptıkları yanlışları görmezlikten gelmektedir. Halbuki halk açlıkla bugün karşı karşıyadır. Muhalefet ve gerek iktidar da bunun içinden nasıl bir çıkar sağlayacağı hesabındadır. Halkın dertleriyle ve sorunlarıyla ilgilenecekleri yerde kendi çıkarlarını ön plana çıkarıp burada nasıl bir çıkar elde edeceğini, siyasi bir çıkar elde edeceğini hesabı yapmaktadır. Bu sorunların ikinci bir nedeni de budur. Ciddi ve kalıcı bir muhalefetin olmayışından dolayı Türkiye bu sorunları yaşamaktadır. Ciddi bir muhalefet yapan kesimleri de Türkiye'deki sistem onları sürekli bir takım şeylerle nitelendirip cezaevinde tıkanmaktadır. Ve bu ciddi bir muhalefet bugün iktidar karşısında yapılmamaktadır ve bu nedenle iktidar bu konuda pervasızca davranmaktadır.
Doğru. Bedri Bey, bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim efendim.
Teşekkürler.
Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde siyasi analist Sayın Berdi Fırat hocamızla konuştuk. Türkiye'de hayat pahalılığı ve iktidar partisinin ekonomiyle ilgili politikalar konusu etrafında bugünkü analizleri sizlerle paylaştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından aktaracağız sizlere.
Risalet gazetesinde Filistin İslami Cihat Hareketi siyasi büro üyesi Bataş'ın Gazze'de Filistinli esirlere destek için düzenlenen eylemde İran İslam Cumhuriyeti'nin İslam ülkelerine küresel emperyalizme karşı savunmasını takdir ile karşıladıklarını vurgulaması, Sanayi Maden ve Ticaret Bakanı Seyit Rıza Fatimi Emin'in İran ve Pakistan'ın ikili ticaret hacmini yılda 5 milyar dolara yükselteceğini açıklaması gibi haberlere yer verirken Kudüs gazetesinde İslami Şura Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi Şehriyar Haydari'nin Amerika terör devletinin İran petrolünü çalma girişiminin takibine vurgusunu konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İslami Şura Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyon üyesi Şehriyar Haydari, Amerika terör devletinin İran petrolünü çalma girişimini uluslararası platformlarda gündeme getirerek takipçisi olmak gerektiğini belirtti. İran'a konu hakkında açıklama yapan Haydari, Dışişleri Bakanlığı'ndan Amerika'nın İran petrolünü çalma rezilliğini uluslararası platformlara taşıyarak takipçisi olmasını istedi. Amerika terör devletinin Umman Denizi'nde İran İslam Cumhuriyeti'ne ait petrolü çalma girişimi, uluslararası denizcilik yasaları ve konvansiyonlarına aykırı olduğunu belirten Haydari, tüm ülkeler bu yasalara ve konvansiyonlara uymak zorunda olduğunu, Amerika'nın deniz korsanlığı bu yasaların ihlali sayıldığını vurguladı. Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyon üyesi Haydari, bölgede Amerika'ya kucak açan ve üs veren ülkeler, Amerika'nın bölgede sadece gerginlik ve tefrika çıkarma peşinde olduğunu bilmeleri gerektiğini ifade etti. İran İslam Cumhuriyeti, haklarını savunmakta asla tereddüt etmediğini kaydeden Haydari, bu son macerada İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı cesur deniz komandoları zamanında müdahale ederek Amerika'ya İran İslam Cumhuriyeti'nin petrolünü çalmasına müsaade etmediklerini vurguladı.
İttilat gazetesinde Bahreyn halkının Yemen savaşının devam etmesine ve Lübnan Enformasyon Bakanı George Cardahy'nin yönelik saldırı kampanyasına itiraz etmek üzere protesto eylemi düzenlenmesi, İran'da ortaokullar yüz yüze eğitime başlarken ilkokullarının da 2 hafta sonra yüz yüze eğitime başlayacağının açıklanması gibi haberlere yer verilirken Cevan gazetesinde Rus yetkilinin Amerika'nın dünya genelinde kaotik ortamların sorumlusu olduğu yönündeki açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Rusya'nın Washington Büyükelçiliği, Pentagon'un Rus askerlerin Ukrayna sınırında sayısının arttığı yönündeki iddialarına verdiği tepkide, dünya genelinde cirit atanların asıl Amerikalı askerler olduğu, bu askerlerin oldukları ortamlarda kaos yaşandığını duyurdu. Interfax haber ajansının bildirdiğine göre Rusya'nın Washington Büyükelçiliği Twitter üzerinden yayımladığı bildiride, Pentagon'un Rus askerlerin Ukrayna sınırında sayısının arttığı yönündeki iddialarına tepki gösterdi. Amerikalı askerlerin dünya genelinde cirit attığını ve adım bastığı yerlerde kaos yaşandığını vurguladı. Bildiride ayrıca Pentagon'un Rusya silahlı güçlerinin kendi sınırları içinde varlığından kaygı duymasının şaşırtıcı olduğuna dikkat çekilerek Afganistan'daki mevcut krizin Amerikalı askerlerin bu ülkedeki 20 yıllık varlığının sonucu olduğu kaydedildi.
Hemşire gazetesinde İran'ın bölgenin en büyük yenilikçilik merkezi olduğu yönünde İranlı yetkililerin açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Cumhurbaşkanı bilim ve teknolojiden sorumlu yardımcılığı bilim temelli ekonomi kültürünü ve yaratıcı sanayileri geliştirme merkezi başkanı Perviz Keremi, İran İslam Cumhuriyeti bölgenin en büyük yenilikçilik merkezi olduğunu belirtti. Keremi, İran İslam Cumhuriyeti bölgede ekosistem alanında en büyük yenilikçilik merkezi olduğunu ve bu alanda büyük ilerleme kaydedildiğini belirtti. Keremi, Cumhurbaşkanı Bilim ve Teknolojiden sorumlu yardımcılığına bağlı ekosistem bölümünde yaklaşık 6300 bilim temelli ve 1400 yaratıcı firma faaliyet yürüttüğünü kaydetti. Keremi açıklamasının devamında ülkenin yenilikçilik ve teknoloji alanlarında faaliyet yürüten firmalar 1 milyon metrekarelik bir alanda 70 yaratıcı ve yenilikçi merkez, 9 fabrika, 10 bin startup ve 150 hızlandırıcı firma olarak çalıştığını ifade etti.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Haftanın Bakışı.
Değerli dinleyiciler, İran'ın en önemli gelişmelerini irdelediğimiz haftanın bakışı adlı haftalık bültenimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi İran'ın geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimizi geçen hafta İran'la ilgili önemli gelişmelerin ana başlıklarıyla açıyoruz.
Devrim muhafızları deniz kuvvetlerinin Amerika'nın petrol çalma girişimini başarısız kılması.
İran'da emperyalizm ile mücadele gününün kutlanması.
İran Dışişleri Bakanı'nın Amerika'nın Bercam hususundaki yaklaşımını eleştirmesi.
Ve İran'ın Birleşmiş Milletler Teşkilatı'ndaki temsilcisinin silahsızlanma haftasındaki konuşması.
Geçen haftaki İran'ın en önemli gelişmeleriydi. Şimdi detaylar.
Devrim muhafızları deniz kuvvetlerindeki İslami İran mücahitleri bir kez daha ülkenin çıkarlarını korumaktaki gücünü ve ciddiyetini gözler önüne serdi ve bölgede bulunan terörist Amerikan güçlerine bir yenilgi daha tattırdı. Amerika yetkilileri son günlerde İran karşıtı söylemlerini tekrarladığı bir sırada İran İslam Cumhuriyeti Devrim Muhafızları Deniz Kolu kahramanları Umman Denizi sularında zamanında ve güçlü bir şekilde Amerikan savaş gemilerinin İran petrol tanker gemisinden petrol çalma operasyonunu engelledi ve Amerikalıları hezimete uğrattı.
Amerikan güçleri Umman denizi sularında İran petrolünü taşıyan bir tanker gemiye el koydu ve bu petrolü bilinmeyen bir yere, başka bir tankere yönlendirmek istedi. Ancak bu sırada devrim muhafızları donanmasının kahramanları tankerin güvertesine havadan baskın yaptı ve hava hücumu ile gemiyi ele geçirdi ve bu kez de gemiyi İran karasularına doğru yönlendirmeye başlattı. Amerikan terörist güçleri daha sonra birkaç helikopter ve savaş gemisi kullanarak tankeri takip etti. Ancak fedai ve özverili devrim muhafızları kuvvetlerinin kararlı ve güçlü girişimiyle başarısız kaldı.
Devrim muhafızlarının bu deniz harekatı, devrim muhafızları da dahil olmak üzere İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetlerinin kutsal savunma döneminde olduğu gibi toprak bütünlüğünü, bağımsızlığını ve halkın güvenliğini korumak için elinden gelen her şeyi yapacağını bir kez daha kanıtladı.
Gerçek şu ki İran İslam Cumhuriyeti füze, hava savunma, deniz ve kara savunması gibi çeşitli savunma alanlarında nicelik ve nitelik olarak büyük ilerlemeler kaydetmiş ve İHA'lar alanında da dünyanın önde gelen ülkeler arasında yer almayı başarmıştır. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei ise ülkenin savunma kapasitesini artırma gereğine vurgu yapmış ve şöyle buyurmuşlardır. Ahlak, vicdan ve insanlık açısından en düşük seviyelerde olan baskıcı, zorba ve emperyalist güçlerin hakim olduğu bir dünyada ve ülkelere ve suçsuz insanlara saldırmaktan bu güçlerin çekinmediği bir dünyada savunma ve taarruz sanayilerinin gelişmesi gayet doğaldır. Çünkü bu güçler ülkenin gücünü hissetmedikleri müddetçe güvenlik de temin edilemeyecektir.
Bu kapsamda İran karasularının korunması ve güvenliğinde kilit role sahip olan devrim muhafızları deniz kuvvetleri yeni elektronik savaş sistemlerini kullanarak Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı coğrafyası üzerinde tam kontrolü elde edebilmiştir. Zaten bu başarı İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun büyük başarılarından da sayılmaktadır.
Amerika'nın İran'ı ve silahlı kuvvetlerini zayıflatmak amacıyla tüm yaptırımları uyguladığı, hatta İslam devrim muhafızlarını sözde terörist gruplar listesine dahil ettiği bir ortamda böyle bir başarı kaydedilmiştir. Ancak devrim muhafızları donanması Amerikan Umman Denizi'ndeki İran petrolünü çalma çabalarını engelledi ve bir kez daha herhangi bir tehdide karşı hazır olduğunu, savunma ve taarruz gücünün tamamen üst seviyede olduğunu ve herhangi bir düşmana sert bir şekilde yanıt vermeye hazır olduğunu gösterdi.
Kasım 2021 Hicri Şemsi 13 Aban 1400 İran resmi takviminde küresel istikbarla ulusal mücadele günü olarak adlandırılmıştır. İran İslam İnkılabı'nın zaferinden 43 yıl geçerken Amerika'nın Batı Asya'da çöküş belirtileri her zamankinden daha açık bir şekilde ortaya çıkıyor. İran sadece bölgede değil, dünyada Amerikan istikbarıyla mücadelede en önde olan ülkedir.
Günümüzde küresel alanda Amerikan gücünün çöküşü ve bölgesel bazda da Amerika'nın Batı Asya'da çöküşünün diğer belirtileri gözden önüne seriliyor. Amerika'nın Batı Asya bölgesindeki çöküşün açık belirtilerinden biri Washington'un terörist gruplar ile düğümlenmesi ve terörist hareketlerde bulunmasıdır. Kendini dünyada terörizm ile mücadele bayrakları olduğu iddiasında olan Amerika, şimdi bölgesel ve özellikle de İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı siyasetlerini yürütmek için terörist grupları kullanıyor ve bu yolda her türlü cinayeti işlemekten de geri kalmıyor.
Tahran Radyosu.
Kor General Kasım Süleyman'ın şehadeti ardından İran silahlı güçlerinin Irak'ta Amerikan Ayn el-Esed hava üssüne füze saldırısı ise Amerika eylemlerinin özellikle İran'a karşı yapılan saldırıların Batı Asya'da karşılıksız kalmayacağını gösterdi. Bu olayda Amerika'nın Batı Asya bölgesinde çöküşünün hızlandığını ispatlayan bir diğer olaydır.
Bunun yanı sıra Amerikalıların Afganistan'dan aşağılanmış bir şekilde geri çekilmesi, Amerikalıların Batı Asya'daki konumlarının zayıfladığını ve işgalin devam etmesinin tüm bölgede Amerikan karşıtı duyguların yayılmasına sebep olacağı kanaatine dönüşeceğinin farkında olduklarını gösteriyor. Zaten bu yüzden Amerikan askeri güçlerini 2021'in sonuna kadar Irak'tan çekme kararı aldı.
Aslında Amerika Batı Asya'da varlığını sürdürmenin bu ülke için güç kazandırmadığı gibi küresel düzendeki konumuna da darbe indireceği sonucuna vardığını gösteriyor. Zira Amerika'nın siyasetlerle mücadele küresel bir gündem haline gelebilir.
İranistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian, Salı günü Twitter sayfasındaki mesajında Beyaz Saray İran ile müzakere talebini gündeme getiriyor ve Bercam'a dönmeyi hazır olduğunu iddia ediyor. Fakat aynı zamanda İranlı firmalar ve kişilere karşı yaptırımlar uyguluyor ifadelerine yer verip Tahran'ın titizlikle Amerikalı yetkililerin davranışlarını değerlendirdiğini yazdı.
Emir Abdullahian ayrıca 4+1'in karşılıklı çıkarlar ve haklara dayalı müzakereler için hazırlıklı olmasını istedi. Bercam nükleer anlaşması Amerika Başkanı Donald Trump tarafından ihlal edildi. Ardından halen başkanlık görevini sürdüren Başkan Joe Biden, Washington'un Tahran'ı maksimum baskı siyasetinin yenilgiye uğradığını itiraf ederek Amerika'nın Bercam'a geri dönmek istediğini söyledi. Fakat Beyaz Saray şimdiye kadar bu bağlamda herhangi olumlu bir adım atmazken üstelik yeni yaptırım kararları bile almaktadır.
Emir Abdullahian, Amerikan esasen Bercam Anlaşması'na geri dönmek gibi ciddi niyeti olmadığını ve mantıksız davranışlarla İran'ı yaşanan olaylardan suçlu göstererek Tahran'a siyasi baskı ve yaptırım politikasını sürdürmeye çalıştığını belirtiyor. Avrupa'nın Bercam Anlaşması'ndaki sorumluluklarını yerine getirme konusunda pasifliği ve eylemsizliği ise Amerika'yı tek yanlı siyasetlerini sürdürmede teşvik eden diğer etkendir. Halbuki bizzat Amerika'nın oluşturduğu çıkmazdan Bercam Anlaşması'nı kurtarmanın tek mantıklı çözüm yolu taahhüdlerine kayıtsız şartsız geri dönüştür.
Uluslararası silahsızlanma haftası dolayısıyla İran İslam Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler Teşkilatı daimi temsilcisi ve elçisi Mecid Tahterevanchi siyasi irade söz konusu olursa dünyada nükleer silahsızlanma pratikte hayata geçirilebilir dedi. Tahterevanchi sözlerine şunları da ekledi. Nükleer silahsızlanmanın denetimi ve garantiye alınması konusu farklı kararlarda ele alınmaktadır. Ancak 5 nükleer ülke bu hususta gerekli siyasi iradeyi göstermediği sürece nükleer silahsızlanma hususunun gerçekleştirilmesi pek mümkün olmayacaktır.
Daha önce 28 Ekim tarihinde İran İslam Cumhuriyeti'nin 1995-2000-2010 yıllarındaki NPT üye devletlerinin revizyon konferanslarında varılan anlaşmaların uygulanmasının takibi başlıklı önerdiği 2 yıllık kararı Genel Kurul 1. Komitesi'nde Birleşmiş Milletler Teşkilatı üyelerinin çoğunluğu tarafından onaylandı. Bu kararın yaklaşık bir ay sonra Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Kurulu'nda sunulması ve nihai olarak onaylanması planlanmıştır. Birleşmiş Milletler Teşkilatı Antlaşması'nın 11. maddesinin 1. paragrafında şu açıklamalara yer verilmiştir. Genel Kurul, silahsızlanma ve silahlanmanın düzenlenmesi dahil uluslararası güvenlik ve barışın korunması doğrultusunda genel işbirliği ilkelerini inceleyebilir ve anılan temel ilkeler hususunda Birleşmiş Milletler Teşkilatı üyelerine veya Güvenlik Konseyi'ne tavsiyelerde bulunabilir.
Silahsızlanma ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konusu dünya genelinde özellikle Batı Asya'nın barış ve güvenliğinin sağlanması ve kitle imha silahlarından arındırılmış bir dünya arayışı amacıyla İran İslam Cumhuriyeti'nin büyük önem verdiği en önemli küresel sorunlardan biridir ve sonuçta bu hususta İran aktif bir rol oynamayı her zaman hedeflemiştir.
Doğal olarak İran İslam Cumhuriyeti, dünya barışı ve güvenliğini daha da tehlikeye atan silahlanma rekabetlerinin sonuçları nedeniyle NPT çerçevesinde silahsızlanma ve nükleer silah sahiplerinin yükümlülüklerini yerine getirme sürecini hızlandırmak istemektedir. Bu bağlamda İran'ın Birleşmiş Milletler Silahsızlanma ve Uluslararası Güvenlik Komitesi'nin bu yılki toplantısına katılan İran daimi temsilcisi yeni nükleer silahlanma yarışına ve bu silahların modernizasyon sürecine atıfta bulunarak bu durumu uyarı süreçleri olarak nitelendirdi ve sona erdirmesi çağrısında bulundu.
Değerli dinleyiciler, haftanın bakışı isimli sohbetimizin sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere aktarıyoruz. Ayetullah Hamenei, tevhidin insanın gerçek özgürlüğünün temeli olduğunu belirterek, buna binaen tağutta karşı küfrün yanında Allah'a inancın zaruri olduğunu açıklıyor. Bugünkü kısa sohbetimizde Ayetullah Hamenei'den naklen bu konuya değinmek istiyoruz. İslam'da insan özgürlüğünün başlıca temeli tevhiddir. Tabii ki dostlar diğer bazı konuları da belirtiyorlar. Onlar da doğrudur. Fakat o odak nokta tevhiddir. Tevhid sadece Allah'a inançtan ibaret değildir. Tevhid Allah'a iman ve tağuta küfürdür. Allah'a ibadet etmek ve Allah'tan başkasına ibadet etmemek, gelin aramızda eşit olan tek sözde ancak Allah'a kulluk edelim. Ona hiçbir şeyi eş ve ortak etmeyelim. Burada ona hiçbir kimseyi ortak koşmayalım demiyor. Tabii ki bir yerde kimse vardır. Fakat burada genel onundur. ona hiçbir şeyi eş ve ortak etmeyelim buyuruyor. Hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmayın. Yani eğer siz sebepsiz alışkanlıklarınıza devam ediyorsanız bu tevhide karşıdır. İnsanları izlerseniz aynıdır. Sosyal düzenleri izlerseniz aynıdır. İlahi iradeye varmayan yerde tüm bunlar Allah'a şirktir. Ve tevhid ise tüm bu şirklerden yüz çevirmektir. Kim tağutu tanımayıp Allah'a inanırsa artık o şüphesiz sapasağlam bir kulpa yapışmıştır. Tağuta küfür vardır. Ardından da Allah'a imandır. İşte bu özgürlüktür. Yani siz tüm kısıtlamalardan Allah'a ibadet etmekten başka özgürsünüz. Evet değerli dinleyicilerimiz, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneğin'in çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarıyla ilgili olan Kalıcı Itır isimli kısa sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kitabın konumu.
Değerli dinleyiciler, Kitabın Konumu isimli dizi sohbetimizin 39. bölümünde birlikteyiz.
Bu bölümde İran ve Japonya'daki çizgili kitaplar geleneği ile ilgili konuşacağız.
Çizgi roman, görsel sanatların estetik alanında çeşitli değişikliklere uğrayan ve özel bir kimlik bulan temaları imgeler aracılığıyla anlatma sanatıdır. Farklı kültürlerde bu gibi kitaplar bağımsız sanat dalı olarak ve çeşitli türler biçiminde etkili ifade araçları olarak popüler hale gelmiştir. Asya'da Japonya çizgi roman alanında ilk sırada yer alıyor.
Bookscan Araştırma Enstitüsü, Japon kitap pazarına ilişkin yeni bir raporda 2021'in ilk çeyreğinde manga kitaplarının satışlarının önemli ölçüde arttığını ve yaklaşık 4 milyon cilt satılarak 3 ayda kitap satış rekoru kırdığını belirtmiştir. Daha önce Amerika Birleşik Devletleri'ndeki manga distribütörleri korona salgınının manga kitaplarının satışlarını artırdığını bildirmiştir.
Peki manga nedir ve neden bu kadar popüler? Çizgi romanların 2. Dünya Savaşı sırasında Japonya'ya geldiği söyleniyor. Bu sırada Japonlar hemen Amerikalıları bu alanda sollamış ve bu tarzı ülkelerin kültürel ve sanatsal sembolü haline getirmiştir. Ancak Japon çizgi filmlerinin ve çizgi romanlarının izleri 13. yüzyıla kadar uzanmaktadır. İlk mangalar duvarlara 13. yüzyılda, 1600'lerde ahşap kitap şeklinde ve 18. yüzyılda günümüz çizgili kitaplarına benzer masal kitapları şeklinde hazırlanmıştır.
Manga, Japonya'da oluşturulan ve geliştirilen çizgi roman veya grafik romanın adı ve başlığıdır. Çoğu manga, 19. yüzyılın sonlarında Japonya'da geliştirilen tarzla uyumludur. Ancak modern 20. yüzyıl çizgi romanları, Batı çizgi romanlarını taklit ederek yaratılmıştır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Japonlar arasında çizgi romanın popülerliğinde önemli rol oynayan Tezuka Osamu gibi karikatüristleri de ortaya çökmüştür.
Japonya'da her yaştan insan çok çeşitli türlerde ve tarzlarda çizgiler içeren manga eserlerini okuyor. Aksiyon, macera, iş, komedi, dedektif, drama, tarihi, korku, gizem, romantizm, bilim kurgu ve fantezi, spor ve oyunlar ve benzeri türlerde manga kitapları Japonlar arasında popülerdir. Birçok manga başka dillere de çevrilmiştir.
Manga 1950'lerden beri Japon yayıncılık endüstrisinin önemli bir parçası haline geldi. Zaman kısıtlamaları, basın maliyetleri ve yasanasal nedenlerle manga genellikle siyah beyaz olarak basılır. Ama aynı zamanda tam renkli mangalar da vardır. Dünyanın diğer bölgelerinde, özellikle Cezayir'de, DZ manga, Çin'de de manhua ve Güney Kore'de manhua olarak adlandırılan mangadan etkilenen çizgili kitaplar da bulunmaktadır.
Tahran Radyosu.
Manga kelimesi, vücut organlarını aşırı abartma örneği çoğu durumda iri gözler, küçük ağız ve burunla birleştiren ve genellikle renkli saçlara sahip çizgi film karakterleriyle karikatürize edilen mizahi görüntüler olarak tercüme edilebilir. Amerikan çizgi romanlarında karakterler kabadır ve sahneler genellikle aksiyondur. Ancak Japon karakterleri yumuşak ve naziktir. Tabii Japon mangaları sağdan sola anlatılır.
Mangalar ilk başlarda dergilerde yayınlanırdı ancak daha sonra hatırı sayılır popülaritesi nedeniyle tankobon yani kitaplara dönüştürüldü. Manga muhatabın yaşına ve tarzına göre ayrılıyor. Shonen erkek çocuklar için, shoujo kız çocukları için, seinen erkekler, josei kadınlar ve kodomo da çocuklar için ayrılan tarzlardır.
Japonya'da her çocuğun kitaplara aşık olacağı resimli kitaplar adında bir müze olduğunu bilmek ilginç. Bu müzenin uzun pencereleri, Pasifik Okyanusu'nun güzel güneşli manzarasını çerçeveler ve binanın içi renkli ve çekicidir. Tüm kitaplar önden sergileniyor ve büyük basamaklar okumak için güzel birer okuma masası olarak kullanılmaktadır. Müze, Akita Eyaleti ve Yuryonju bölgesinde yer almaktadır. Kyoto Uluslararası Manga Müzesi de bu Japon sanatına odaklanıyor ve çok sayıda manga kitabı koleksiyonu sergiliyor.
İran'da çizgili kitap yaratmak çok eski zamanlardan beri gelişmiştir. Bu bağlamda kitap resminin en eski yöntemi İran minyatür tarihinde aranmalıdır. Hatta bazı durumlarda tarihi anıtların üzerindeki kabartmalar tarihi anlatılarla ilgili bir tür görsel dizilim göze çarpıyor. Bunların örnekleri Persepolis'in kalıntılarında, sikkelerin ön ve arka yüzlerinde, çanak çömlek ve kadehlerin yüzeylerinde ve bazı eski objelerde ve hatta kılıçların gövdelerinde de bulunabilir.
Ancak sonraki dönemlerde seri ve dizi halinde anlatma sırası kelimelere ve halılara gelmiştir. Bu dönemde anlatılar daha çok İslami desenler ile birleştirilerek halılar üzerine işlenen hayvan efsaneleridir. Bu rivayetler bazen Hazreti Süleyman aleyhisselam veya Hazreti Yusuf gibi dini inanışlarla ya da siyahışın ateşten geçmesi gibi destansı mitlerle ilgili olup birkaç sahnede veya 7 sahne şeklinde anlatılırdı.
İran'da kağıt üzerinde şerit illüstrasyonun ve çizgi hikayenin tarihini incelemek için biraz daha yakın döneme gelmemiz lazım. Ebu Reyhan Biruni'nin Asar el-Baki eserinde birçok rivayet dizi halinde çizgiler ve resimler ile anlatılmıştır. Örneğin Kutsal Meryem'e müjdenin inmesi sahnesi, üç kişinin gelip hediye vermesi, İsa Aleyhisselam'ı görüp gusül yaptırımları bu şekilde rivayet edilmiştir. Tabi Acayip el-Mahlukat gibi kitaplarda da hikayelere birkaç görüntü ve resim halinde anlatan durumlara rastlıyoruz.
İran'ın en eski resimli el yazmalarından biri hayvanların yararları Menafül Hayvan isimli kitaptır. Bu kitap hayvanlar hakkındadır ve bugün bir zooloji kitabı olarak tanınmaktadır. Bu kitap New York'taki Morgan Kütüphanesi'nde bulunmakta. Orijinali 941 yılında Hekim İbni Buhtişu tarafından yazılmıştır. İlhanlılar Kralı Kazan Han, Abdülhadi Name'yi Farsça'ya tercüme etmesini emretmiş ve eserlerin altında isimleri geçmeyen ressamlar sayfalarını resimlemiştir.
XIII. yüzyılın ilk yarısında yazılan ve tasarlanan Selçuklu ekolunun Galen el yazmasının her sayfasında birbirinden güzel illüstrasyonlar yer almaktadır. Bu kitabın sayfalarında genellikle orta ve üst ve alt kısımlarında orijinal bir tablo yer almaktadır. Olayların bir başka boyutlarını anlatmaktadır. Anlattığı karakterleri de anlatma katkıda bulunan daha küçük resimlerde kenar boşluklarında bulunur. Bazı durumlarda bir anlatının 20'den fazla farklı görüntüsü tek bir sayfada bir araya getirilmiş ve her bölüm anlatının bir köşesini anlatmaktadır.
İran'da ilk resimli litografi kitap Leyla ile Mecnun hikayesiyle ilgili olup 183 yıllık geçmişiyle İran Belgeleri ve Milli Kütüphanesi'nde muhafaza edilmektedir. Bu kitap Farsça ve Nasarlık yazısında 152 sayfadan oluşmaktadır ve Seyyid Yusuf Milani tarafından yazılmıştır. Bu kitap 1260 beytlik romantik bir mesnevidir. Bu romantik şiirin 4 siyah beyaz resmi vardır. Mektephanede Leyla ile Mecnun'un buluşması ve Leyla ile Mecnun'un konuşması iptidai ve sade bir şekilde çizilmiş ve boyanmıştır.
Modern tanımlara göre Farsça resimli hikayeler 1960'lara kadar yaygın değildi. Bu yıllarda çocuklar için Keyhan dergisi resimli öyküler yayınlamaya başlamış. Bir süre sonra bazı yayıncılar da bu süreci takiben çizgili hikayeler yayınlamaya başlamış ve 1970'li yıllarda ünlü yabancı çizgi romanları çevrilerek yayınlanmaya başlanmıştır.
Nihayetinde 1976'da Sirusrad tarafından resimlenen Rostam ve İsfendiyar başlıklı ilk İranlı resimli hikaye, çocuk ve ergenlerin düşünsel gelişimi merkezi tarafından yayınlandı. Sonraki yıllarda Musavver Basım Evi eski çizgi romanları yayımlamaya başladı. 1980'lerde Bin Öykü olarak yeniden adını değiştiren Karikatür dergisi düzenli olarak çizgiler, hikayeler yayınladı. Bu yıllarda ve sonraki yıllarda İranlı sanatçılar yavaş yavaş tamamen İranlı yani yerli çizgi romanlar üretmeye başladılar.
Mevcut 4 İran çizgi roman türü arasında İran savaş türü, Batı savaş türüne en çok benzeyen türdür ve aynısı sayılabilir. Bazı farklılıklar göz ardı edilmese de epey ki türde Batı'nın süper kahraman türü ile eşdeğer kabul edilebilir. İran tarzı olan dini veya amiyane gibi türlerin diğer ülkelerin çizgi romanlarında karşılığı yoktur. Çünkü bazı konuların bir ulusa geçmişi yoktur ve özel bir coğrafyaya aittir. Doğal olarak dini ve amiyane tarzlarında bileşenlerdeki farklılıklar, kültürel yapı ve mevzular ile alakalıdır. Bu da İran kültürüne özgün bir sanat dalının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Şimdi de çizgi romanlar, hikayeler artık İran'da çok popülerdir.
Değerli dinleyiciler, Kitabın Konumu isimli dizi sohbetimizin 39. bölümünde sonuna geldik.
Programımızın sonunda parsude.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi de turkish@ws.iret.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızın sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20, dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında, kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faksla yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.